Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün hanedanın yurt dışına sürülmesi doğru bir kelime mi bilmiyorum ama çıkartılması diyelim. 100. yılını konuşacağız. Aslında süreç olarak baktığınızda belki de kendi tarihimizin, yani sadece hanedanın yaşadıkları ve hilafetin kaldırılmasından bahsetmeyelim. Genel anlamda belki de kendi tarihimizin en zor döneminden de bahsediyoruz. Savaşlar, yıkımlar, göçler, ailenin parçalanması, arka arkaya savaşlarda genç nüfusun kaybedilmesi, erkeklerin kaybedilmesi, Anadolu'da ekilip biçilemeyen topraklar, bir yandan da düşman işgali. Yani hakikaten belki de en zor zamanlarımız bizim açımızdan.
Evet, 19. asır Osmanlı Devleti için sıkıntılı olmuş. Ama 20. asır başı, yani 1908 Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi değil ama yani salahiyetlerinin kırpılması, ertesi sene tahttan indirilmesinden sonra dünya dengeleri değişmiş, Türkiye'de dengeler değişmiş, iktidar bambaşka bir mecranın eline geçmiş ve bu son 10 sene, yani 1909-1918 arası Türklerin yaşadığı en büyük felaketlerin devresi olmuştur. 9 yıllık, 10 yıllık bir devre. Tabii sıkıntılar yaşanıp bitmekle bir kalmıyor. Ondan sonra kelebek tesiriyle, hı hı, ondan sonraki senelerde de o menfi tesirleri icra etmeye devam ediyor.
Belki de 100 senede, hani geçmiş dönemlerde 100 senede yaşanmayan değişiklikler, evet, sanayi olarak, ekonomi olarak, siyasi olarak arka arkaya yaşanmış ve uyum sağlamak eski insanlar için çok da kolay değil herhalde.
Tabii
bunlara.
Doğru. Yani geçiş devrelerinde cemiyetler hep sıkıntı çekerler. Hep sıkıntı çekerler. Sizin söylediğiniz gibi yeniliklere adapte olmakta. Biz bir cihet, buna bağlı olarak ekonomik hayatta, sosyal hayatta değişiklikler olur. Siyasi hayatta değişiklikler olur. Bütün bu değişikliklere adapte olmak bir insan için çok zordur. İnsan için zor olan şey cemiyet için de zordur. Çünkü cemiyeti insanlar meydana getiriyor.
Eskiden mesela bir hükümet değişikliği olsa ya da bir padişah gitse, yerine birisi gelse, Anadolu'da tarlasını eken için, İstanbul'da köyünde, mahallesinde ya da İstanbul'un banliyosunda yaşayan için, büyükşehir, başkent diye söyledim, çok da bir şey değişmezdi herhalde.
Hatta Hülya Hanım, devletler değişse bile değişmiyordu. Yani bunu mesela biz Anadolu'da biliyoruz. Selçuklu Devleti kuruluyor, Selçuklu Devleti yıkılıyor, beylikler. Yani buradaki köy filanca beyliğin, onun biraz ilerisindeki köy başka bir beyliğin hakimiyetinde. Köy bilmez bile hangi beye bağlı olduğunu. Yani ona şeyler gelir, senede bir vergiciler gelir, vergisini alırlar. Bir sıkıntı olduğu zaman en yakın mahkeme neredeyse oraya gidiyor, orada bir kadı efendi oturuyordur. Yani onun için bu kadı efendi kimin beyi, Menteşe Bey'inin mi, Aydınoğlu Bey'inin mi bilmez.
Anayasa aynı zaten.
Anayasa aynı, sosyal düzen aynı. Aynı şey Rumeli toprakları içinde. Rumeli de Sırp, Bulgar, hepsi Bizans topraklarıydı biliyorsunuz. Bizanslar çekildikten sonra burada otorite boşluğu yaşandı ve ciddi manada bir Katolik tehdidi vardı. Yani Balkanlara Macarların önayak olduğu bir Katolik tehdidi vardı. Bundan fevkalade Venediklerin ve alttan Venediklerin, üstten Macarların, Rumeli halkları bundan muzdaripti. Türkler burayı istila ettikleri zaman, bir daha önce söylemiştik, yerleşmek maksadıyla geldiler. Yerleşmek maksadıyla gelenler yerli halkı incitmezler, orayı yakıp yıkmazlar. İkincisi, Rumeli halkları dedi ki, ya ne farkı var? Ha Bizans'a vergi vermişiz, ha Türk'e vergi vermişiz. Bizim için bir farkı yok ki. Devlet bizim için vergi verdiğimiz, hı hı, ve bir sıkıntımız olduğu zaman emniyetimiz. Türkler bunu yapıyor mu? Yapıyor. İlaveten Türkler bizi Katolikliğe zorlamıyor. İlaveten Türkler bizi serflikten, yani toprak köleliğinden aldı, müstakil köylülüğe geçirdi. Hı
hı. Yani o zaman kendi toprağımızı
üstü sahibi. Kabulle karşıladılar. Çünkü Rumeli'de ve Orta Avrupa'da feodal beyler vardı. Feodal beyler halkı köleleştirmişti, toprak kölesi yapmıştı. Osmanlılara gelince feodaliteyi yıktı. Çünkü beyler ister istemez karşı devletin adamıydı ve düşmandı. Ama halk Osmanlıları karşıladı. Yani tabii Osmanlılar adildi, iyiydi, bundan dolayı karşıladı diyoruz ama işin aslında biraz da bu realite vardır. Hmm. Ne, severek karşılamadılar. Yani Rumeli'li beyleri.
Ama baktılar ki.
Baktılar ki ehven, bir sıkıntımız yok. Ne olacak dediler. Yani devletler değiştiği zaman bile çok fazla insanların sosyal hayatına bir şey değişmiyordu. Fakat son asırda öyle olmadı. Son asırda ulus devletlerinin kurulmasıyla, yani bu ulus devletler 19. asrın mahsulüdür. Daha önce bir nebze konuşmuştuk. İtalya'da çıkan bir hareket, hı hı, genç İtalya. Artık böyle imparatorluklar olmasın. İmparatorluk neymiş? Böyle uçsuz bucaksız ülkelerde böyle her milletten insan yaşıyor. Başta bir hanedan var. Biz bunu sevmiyoruz. Bu çağdaş değil. Artık her ırk kendi devletini kursun. ve bu devlette yaşasın. Tabii mecburi askerlik olsun. Milleti mecburi asker yapabilmek için vatan, millet, bayrak, istiklal marşı gibi unsurlar olsun. Fakat tabii şöyle bir problem var. Ulus devlet her yerde kurulamıyor. Her yerde yürümüyor. Çünkü her yerde insanlar tek bir şey değil. İkincisi, asırların getirdiği gelenekleri siz bir çırpıda yıkamazsınız. Habsburg monarşisini yıktılar. Habsburg monarşisi, yani Avusturya monarşisi, dünyanın en eski monarşilerinden bir tanesiydi. Tamam, Habsburg monarşisinin bazı hataları, yanlışları olmuş olabilir. İnsanlar hatasız değil ama neticede ne oldu? Habsburg monarşisi yıkıldıktan sonra Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da hiçbir zaman sulh ve sükun olmadı. Peki Prusya İmparatorluğu'nu yıktıkları zaman ne oldu? İkinci Dünya Savaşı çıktı, Nazi çıktı. Çarlık İmparatorluğu'nu yıkınca ne oldu? Bolşevikler geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkınca ne oldu? İşte Orta Doğu, işte Balkanlar.
Bir türlü huzur gelmedi bölge. Evet. Bu böyle çok hamasi bir cümle gibi geliyor insanlara. Ya çok büyük konuşuyorsunuz diyorlar ama hala etkilerini görüyoruz. Şimdi konuşacağız belki. Hakikaten bir de insan ahının,
evet, o da var.
Ağırlığı var dünyada.
Evet, var, var.
Bu gök kubbe altında boşa, evet, gitmiyor hiçbir,
evet,
şey.
Yapılanlar insanın üzerine kar kalmıyor. Hı. Hatta cemiyetlerin üzerine bir kara bulut gibi çöküyor ve insanlar bazen torunları, nedelerini yapmış olduklarının ceremesini çekiyor.
Hiç suç yani, olmadı.
Evet, kimsenin, evet, kimse kimsenin suçunun cezasını çekmez ama bir adam suç işleyip hapse girdiği zaman bundan sadece o mu ceza görüyor? Hanımı ceza görmüyor mu? Çocukları ceza görmüyor mu? Cemiyette o adamın bir rolü varsa, bir esnafsa, bir tamirciyse, bunun hizmetinden insanlar mahrum kalmıyor mu? Yani aslında bu torunlara bile intikal ediyor. Evet. Yani bir adam servetini kaybettiği zaman çocukları o fakirliği yaşıyorlar.
Tabii.
Yani düşünün. Bu da böyle olmuş. Şimdi 3 Mart 1924 Türk İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte 3 büyük hadise olmuştur, mühim hadise. Bunlardan bir tanesi hilafetin kaldırılması. Halifelik İslam tarihinin en eski müessesesi. Çünkü Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman burada bir devlet kurdu, bunun başına geçti. Ve ondan sonra bütün İslam devletinin başkanları Hazreti Peygamber'in vekili olarak o devleti idare ettiler. Osmanlı Devleti bunun son mümessiliydi. Bir kere Müslümanları iyi kötü bir arada tutan, Müslümanların ideallerini paylaşan, onlara motivasyon veren bir müesseseydi. Bu müessese elbette ki emperyalistlerin gözüne battı ve bu müessesenin ortadan kalkması için el birliğiyle çalıştılar. Bu gayet tabidir. Bunu herkes anlar. Şimdi bana bazıları diyor ki ne alakası var diyor. İngiltere'yle ne alakası var hilafetin? Diyorum size lütfen bir dünya tarihi okuyun. 19. asrı bir okuyun. Biraz da sömürgecilik kısmını okuyun. Bir harita açın veya önünüzde. Ben bu kadar okuyamam diyorsanız 19. yüzyıl haritasını şöyle açın. Dünyada pembe rengi bir takip edin bakalım. Dünyanın dörtte ölçü pembe, yani İngiliz hakimiyetinde. Nereler bunlar? Afrika'nın doğusu. Buranın 1/3 Müslüman. Hindistan'ın 1/3 Müslüman. Hindistan dediğimiz zaman bugünkü Pakistan, Nepal, Myanmar hepsi giriyor. Malezya yarısı Müslüman, İngiliz hakimiyetinde. Şimdi bunlara baktığınız zaman anlarsınız ne olduğunu.
Tabii şimdi Müslüman olarak, yani bir devlet yöneticiniz var, o sizin de yaşadığınız devletle ilgili kuralları koyuyor. Ama diğer taraftan yaşadığınız dinin de koyduğu kurallar var. Onu da halifeniz belirliyor.
Halifeniz belirliyor. En azından insanların gözü İstanbul'da. Ne olursa olsun. Halifenin bir işaretiyle pek çok şey olabiliyor. İnsanlar öyle veya böyle bir karizması var.
Burada şunu da düşünmek lazım. Burada aslında hedef olan Osmanlı hanedanı değil, hilafetin kendisi.
Öncelikle hilafetti.
Çünkü yerine başka kimse de gelmemiş. Yani evet. Osmanlı hanedanından aldık da bunu işte şu hanedana verdik ya da şu hanedan artık yetkilidir ya da birisinin sahip çıkması da gündeme gelmemiş.
Evet. Şimdi burada bir yanlış bilinen ve insanların kabul etmek istemediği bazı hususlar. Bir, hilafetin kaldırılması bir İngiliz projesidir. Elbette Fransızlar, bunun hepsi diğer yani emperyalistlerin hepsi buna sıcak bakmışlardır. Ve bunun için elinden geleni yapmışlardır. İkincisi Lozan'ın gizli maddeleri. Hayır, Lozan'ın gizli maddeleri yok. Fakat Lozan müzakerelerinde çok açıkça halifelikten rahatsız olduklarını, halifelik kaldırılmadığı müddetçe barışın sağlanamayacağını İngilizler açıkça İsmet İnönü'ye söylüyorlar.
Ki
İsmet İnönü ondan önce halifeliği savunurken,
evet,
bu konuşmadan sonra halifelik bizim için bir yüktür diyor. Aynısını Mustafa Kemal Paşa da söylüyor.
Biz Lozan'ı konuşurken de bunları anlatmıştınız. Aslında oraya giderken kafalarında halifeliği kaldırmak,
hayır,
gibi bir fikir yok. Tam tersi,
evet,
bunu içeride bütünleştirici,
evet,
bir güç olarak kullanmayı düşünürken orada karşılaştıkları,
evet,
manzara fikirlerinin değişmesine yol açtı.
Barış yapmak istiyorlar gayet tabii. Karşı taraf güçlü gayet tabii. İçeride Türkiye kurulmuş ama Türk olmayan unsurlar var, Araplar var, Kürtler var, Çerkezler var. Siz bunları nasıl tutacaksınız? Halife. Yarın bir gün belki tekrar eski günlere döneceksiniz. Bu size halifelik bunu sağlayacak. Üçüncüsü, dünyada halifelik varsa siz ciddiye alınan ülkelerden bir tanesisiniz. Sizde halifelik yoksa siz Daily Telegraph'ın yazdığı gibi İngiliz gazetesi, üçüncü sınıf bir Tatar devletisiniz. Halifelik yoksa hiçbir kıymetiniz yok Türkiye'nin. Suriye'den bir farkı yok, Senegal'den bir farkı yok Avrupalılar için. Bunu Ankara biliyor. Ankara hareketini kuranlar, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, dinle Diyanet'le alakası olmayan insanlar olmasına rağmen realiteyi çok iyi biliyorlar. Halifeliğin varlığı, tam saltanat değil ama halifeliğin varlığı büyük bir güçtür. Ankara'nın elinde büyük bir kozdur. Bütün dünyada, İslam dünyasında da, Avrupa içinde bunu muhafaza etmek lazım. Hatta Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahidettin olmayacaksa ben olayım. Ben sizin kabul edebileceğiniz bir şahsiyetim. Veya beni de istemiyorsanız Konya'daki Mevlana'nın torunu Çelebi'yi yapalım. Veya Libya'da Ahmet Sünusi yapalım, kahraman. İslam dünyasının kabul edeceği liderler, teklifinde bulunduğu halde İngiltere bunları kabul etmedi. Başka bir şehzadeyi yapayım, genç bir şehzadeyi yapayım dedi. Hayır dediler. Yani halifeliğin kaldırılmasının Avrupa'nın vazgeçilmez kırmızı çizgisi olduğunu Mustafa Kemal Paşa anlayınca gayet tabii olur. Lozan Barışı Anlaşması'nı yapabilmek için halifeliğin kaldırılması sözünü İsmet İnönü verdi. Tabii Atatürk'ün direktifiyle.
Burada bir şey yapılabilir miydi? Yani hep söyleniyor ya, bir şey, İsmet İnönü daha dirayetli olabilirdi, alternatifler sunulabilirdi. Halbuki onlar öncesinde sunulmuştu.
Hayır, ben buna katılmıyorum. İsmet İnönü becerikli bir diplomat değildi. İsmet İnönü'nün bazı kusurları vardı, doğru. Fakat Lozan'da yapabileceğini yapmıştır. Ya bundan daha fazlasını yapamazdı Lozan'da. Yani Lozan'da onu, yani
çok da hareket alanı yoktu.
Yoktu. Zaten belli. Size çizilmiş olan barış planı belli. Siz bunun daha ötesine geçemezsiniz. Yani ya savaşa devam edeceksiniz ya da enterne edecekler sizi. Yani etrafınızı çevirecekler. O zaman nasıl hayatta kalacaksınız? Yani kalede yiyecek var, içecek var bitene kadar. Türkiye'de bitene kadar. Sonra ne olacak? Yani bunlar hep hesaplı şeyler. Bakın ikinci bir hadise daha var. Mevzuyla alakalı değil ama aynı şekilde şeriatın kaldırılmasına da söz verildi. Dediler ki sizde gayrimüslimler var ve ecnebiler var. Biz dedi sizin şeriatınızdan rahatsızız. İsmet İnönü dedi ya nasıl rahatsız olursun, bizim şeriatımız şöyle iyidir, böyle iyidir.
Bir de bizim şeriatımız ecnebiyi bağlamaz ki.
Bağlamaz ama diyorlar biz sizin hukuk sisteminizden rahatsızız. Onun üzerine İsmet İnönü açıkça taahhütte bulundu. Biz sizin kanunlarınızı almaya söz veriyoruz. Bu Lozan müzakerelerinde var. Lozan'da verilen ikinci söz. Bir, halifeliği kaldıracağız. İki, şeriatı kaldıracağız. 1924 3 Mart'ta hem halifelik hem şeriat kaldırılmıştır. İki tane mühim kanun, bir kanunla hem şeriye evkaf vekaleti yani şeriat hem halifelik kaldırılmıştır. Yani İngilizlerin dediği olmuştur. Bunda şüphe yok. Ve bu o zaman real politikanın icabıdır. Şüphe yok. Ankara'nın belki yapabileceği başka bir şey yoktu. Ama bu bunun yanlış olduğunu, bu bunun Türkiye için zararlı olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Müslümanlar için de büyük bir kayıp olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve dünya Müslümanları bunu protesto ettiler. O zamana kadar Ankara'ya hayranlık duyan Pakistan'dan Mısır'a kadar Arap vatanseverleri veya coşkulu insanlar Ankara'yı protesto ettiler. Mısır Kralı Fuat, Mekke Şerifi Hüseyin, bunlar halifeliği tekrar ihya etmek istediler kendi şahıslarında veya karizmatik bir başkasının şahsiyetinde. Bunun için Kudüs'te, Cidde'de ve Kahire'de hilafet şuraları topladılar. Fakat bu şuraların hepsini İngiltere dağıttı. Yani İngiltere
Müslümanların başrolde kimin olduğu da belli.
Müslümanların kendilerini hadi Türkiye kaldırdı. Türkiye'nin inisiyatifiydi bu. Kaldırdı. Ama Müslümanlar hilafeti ihya etmek istediler. İngiltere buna müsaade etmedi. Ve İngiltere'nin bileğini bükebilecek adam 1924'te yoktu.
Peki bu hala bu şekilde mi? Yani hilafete bakış açısı hala bu şekilde mi?
Şu anda böyle değil. Çünkü o zaman için hilafet böyleydi. Müstemlekecilik 1945'ten sonra kalktı. Kalktı demeyelim de farklı bir mecraya dönüştü. Postmodern bir sömürgecilik ortaya çıktı. Ve şu anda Bolşevik yani Doğu blokuna, sosyalist bloka karşı Avrupa devamlı Müslümanları militarize ettiler bunlara karşı. Milis olarak kullandılar. Bu Türkiye için de böyle, Afganistan için de böyle, Arap dünyası için de böyle. Fakat Doğu bloğu yıkılınca Doğu bloku, sosyalist blok, bu sefer bu militarize ettikleri gruplar bu sefer silahları Batı blokuna doğrulttu. Yani Doğu blokuna doğrultması için terbiyede buna İran da dahildir. blok silahlarını batıya dönüştürdü. Peki o zaman bunu nasıl çözebiliriz? Çok çeşitli yolları var. İşte onları öldürürüz, süreriz, bombalarız, Irak'ı işgal ederiz, ama bundan bitmiyor. O takdirde bunu biz daha barışçı yollarla çözeriz. Nedir bunun yolları? Bunlardan bir tanesi hilafeti ihya etmek. İşte 1990'lardaki Büyük Ortadoğu Projesi bu teşebbüsün bir parçasıydı. Clinton Türkiye'ye geldiği zaman bütün yaşanan sıkıntılar Müslümanların bir halifesinin olmamasından kaynaklanıyor. Keşke Papa gibi Müslümanların da bir halifesi olsaydı demiştir. Hmm. Bunu açıkça konuştu. O zaman yayınlanan CIA raporlarında Müslümanların tekrar bir halife kurmayı düşündüğünü, bu halifeliğin dünya barışına hizmet edeceğini, Müslümanlar arasında ahenkli organizasyon, yani tabii bu böyle şeyler kullanılıyor. Bu dile getirildi. Anladık ki biz Batı bloku hilafeti tekrar ihya etmek istiyor Türkiye üzerinden. Çünkü Türkiye laik bir ülke ama öteden beri Osmanlı mirasına sahip çıkmaya çalışan bir ülke. Burada hilafetin ihyası daha doğru. Araplar arasında ihtilaf çıkmamış olur. Hint Müslümanları zaten destek verir. Amerika zaten isterse bunu amme efkarıyla, basınla, gazetelerle, şunla bunla zaten hazırlar. Yani 15 gün içinde herkes hilafetçi olur Türkiye'de. Bunda şüphe yoktur. Dünyada hatta. Ama bu proje yürümedi. Yani Suriye'nin vaziyeti, Irak'ın istikrara kavuşamaması, Amerika'nın beceriksizliği, başka bir takım parametreler sebebiyle bu proje şimdi rafa kalkmış gibi görünüyor. Fakat zaman zaman yine Avrupa, şimdi daha önce de söylemiştik, istihbaratçılar daha ziyade gazetecileri veya bilim adamlarını kullanarak bir takım fikirleri yaymaya veya amme efkarının fikrini öğrenmeye çalışırlar. Bir akademisyene derler ki şu mevzuda bize bir rapor hazırlar mısın? Rapor hazırlar o. Ona bazı ilaveler yapıp piyasaya sürerler. Bakalım o rapora ne gibi reaksiyonlar geliyor. Veya yapmak istedikleri bazı şeyleri insanların kulağına duyuracak şekilde gazeteciler vasıtasıyla.
Bir tür anket çalışması gibi.
Evet. Bizde de vardı böyle. Uğur Mumcu, Tuncay Özkan, Soner Yalçın gibi bizde de böyle istihbaratla irtibatı olan gazeteciler ellerine dosyayı verirlerdi. Necip Hablemitoğlu gibi. Bunlar ellerine dosya verildi. Bunlar bunu yayınlarlardı. Bu da böyle oldu. Hilafetin ihyası mümkün. Böyle bir proje var ama yapılabilir mi? Daha doğrusu muhtemel.
Ya da kim
ama
olur şimdi? Herkes bunu söylerken herkesin kafasında aynı soru var. İsim kim olur mesela, ya da aile kim olur, ya da şimdi, Türkiye'de mi olur?
Şimdi tabii bu sual çok soruluyor ama hilafet bir gelenektir. Tıpkı monarşi gibi. Hilafeti ben ihya ettim dediğin zaman kimi halife yapacaksınız? İran'da bu mümkün. Çünkü İran'da Mollalar binlerce yıllık, yüzlerce yıllık bir geleneğin mümessilidir. Halife de öyleydi. Fakat siz şimdi halifeyi kaldırdığınız zaman eski halifenin torunlarını yapayım deseniz, onlar bu geleneği bilemezler. Arap memleketlerinden bir alimi veya bir lideri yapalım deseniz, en önce kendileri kabul etmez. Veya kimsenin yani bu işe namzet birisi de yok. Bir politikacı yapalım deseniz, politikacının karşısında da muhalifleri var. Nasıl birleştirici olacak?
Bunu yine bir de tabii bir yandan da bu ciddi anlamda evet bilgiye ihtiyaç duyulan bir alan.
Şimdi bir şehzade vardı. Eğer hanedan devam etseydi padişah ve halife olacaktı. Fakat modern yaşantısı olan bir insandı. Hanedanı belki gene bahsederiz. Şimdi çok batılı, çok modern bir yaşantısı var. Görünen o. Hepsi değil ama çoğu öyle. Bazıları da bunu alayla veya reaksiyonla karşılıyor. Bunu çok tabii karşılamak lazım. Hanedan çok acı günler yaşadılar. Bir dinlerini öğrenmekten, dillerini konuşmaktan mahrum edildiler. O otokontrolden mahrum kaldılar. Yurt dışında Fransa'dan başka yer bunları kabul etmiyor. Fransa'da çarşafla peçeyle gezecek halleri yok. Zaten Fransa bunları lütfen kabul etmiş. Ve en mühimi korkuyorlardı. Yani dindar görünürsek veya Alaturka görünürsek Avrupalılar bizi Türkler bizi istemezler, döndürmezler, bize izin vermezler veya izin verdikten sonra da burada kalmamızı istemezler diye hanedan görünmeye, modern görünmeye çok gayret ederdi. Faruk Efendi mesela Alaturka bir adam olduğu halde bütün şehzadeye demiş ki şu fesi başınızdan çıkarın. Ankara bizi kabul etmez.
Ama o biraz daha korkuyla yaklaştığı
tabii korkuyla.
İçin.
Fesi çıkarırsanız bak Ankara diyecek ki bak şehzadeler Avrupa'yı oldu. Biz artık bunları çağıralım. Saf dillik biraz.
Evet ama fesin altındaki düşünce aynı.
Ama tabii Ankara da öyle düşünüyordu. Yani şapka giyince Avrupalı olacağımızı düşünüyordu. Fesi çıkarıp da şapkayı giyince insanların Avrupalı olacağını. Keşke öyle olsaydı. Öyle olmuyor işte.
Olmuyor. Öyle olmaya da çok belki ihtiyacımız yok. Biraz kendimiz gibi olup da bunu kabul ettirebilmenin yolunu belki denemek lazım.
En güzel şey kendine benzemek. Fakat kendinde bir takım kusurlar varsa ben böyleyim demeyip onu atmak.
Tabii ki onu düzelteceğiz.
Eskiden kalma yanlış bir adet varsa eskiden kaldı diye bunu muhafaza etmemek. Akıllılık bir şeyi eski diye muhafaza etmemek ama bir şeyi eski diye de atmamak. Evet. Doğrusu bu.
Neyin kabul edilip neyin kenarda bırakılacağına akıllı evet. insan kolay karar evet. verir. Saltanatın yurt dışına çıkarılması. Bir aileden bahsediyoruz evet. aslında değil evet. mi? Osmanlı Hanedanı.
Osmanlı Hanedanı dediğimiz yani saltanat ailesidir. 1924 3 Mart'ta hilafet kaldırıldı, şeriat kaldırıldı. Üçüncü madde olarak da Osmanlı Hanedanı'nın kadın, erkek bütün mensupları 7'sinden 70'ine Beşik'teki bebeğe varıncaya kadar sürgün edildi. Bu travmatik bir hadisedir. Yani Osmanoğullarının Türk tarihinde, İslam tarihindeki hizmetlerinin inkar edilmesi, 600 sene öyle veya böyle bir vatan kurmuş, bir millet meydana getirmiş, pek çok geleneği, müesseseyi kurmuş olan kişilerin, torunlarının ve bir suçu olmadan, bir kabahati olmadan, hatta Ankara hareketine karşı mukavemet bile etmedikleri halde. Tabii ki Ankara hareketi o zaman İstanbul'a karşı bir isyan hareketidir. Buna rağmen onlar bu isyan hareketine karşı bir fiili mukavemette bulunmamışlar. Peki, hatta tasvip edenler olmuş.
Kağıt üzerinde hangi suçlamayla yurt dışına çıkartıldılar?
Hani o suçlama yok. Yani ama örtülü olan şudur ki biz rejimi değiştiriyoruz. Bu hanedan...
Hani vatana ihanet gibi
hayır,
bir
yok,
şey söz
yok,
konusu
yok.
değil.
Yok, kanunda öyle bir şey geçmiyor. Hilafet kaldırılmıştır. Hanedan Osmani'nin kadın erkek bütün fertleri yurt dışına sürgün edilmiştir.
Bu bir gelenek midir?
Şöyle... monarşi kaldırıldığı zaman veya bir hükümdar devrildiği zaman o hükümdar orada kalması elbette ki yeni rejime bir tehdittir. Çünkü onun taraftarları vardır. O tahtını tekrar ele almak için mücadele edecektir. Çok normal bir şey bu. Bütün dünyada böyle olmuştur. Feragatname imzalayanlar dışındaki o çok azdır o da hükümdarlar sürgün edilmiştir. Ama sadece hükümdar ve dolayısıyla onun çocukları gitmiştir. Geri kalan aile politik rolü yok, politik figür değil o, Türk İslam tarihinde. Hele hele kadınlar, hele hele 70-80 yaşında Seniha Sultan, hele hele
çocuklar.
50 sene hanımı evvel bir padişahın kızıyla evlenmiş, hanımı ölmüş, 70 yaşında bir damat Çerkez Mehmet Paşa. Bunlar rejim için ne kadar tehdit ve tehlike olabilirler?
Bunun 159 bir örneği kişi. Var mı?
Hayır, bunun hiçbir örneği yok. Tarihte hanedanın topyekun sürüldüğü hiçbir ülke yok. Şimdi diyorlar ki canım biz merhametli davrandık, Ruslar gibi mi yapsaydık? Bakın Ruslarda durum farklı. Çar tahttan feragat etti. Ve Rus halkı ayaklandı, biz çarımızı vermeyiz dediler. Türk milleti gibi teneke çalmadı padişahın arkasından. Onlar biz dediler çarı istiyoruz. Ve memleket ikiye bölündü. İç savaş çıktı. Tarih bilmek lazım.
Burada
Beyaz
da mı bir
Ruslar,
iç
kızınlar.
Savaştan korkuldu acaba?
Hayır, öyle bir hal yok. Öyle bir imkan. Bir dakika. Çar için böyle.
Tamam. Hani çar, Türkiye'de de bundan mı korkuldu?
Çar ailesine bir şey yapılmadı ki. Çarı kurtarmak için ayaklandıkları için çarı ve ailesini öldürdüler. Onu bile Bolşeviklerin hepsi istemedi. Yani Çar ve ailesini, yani Çar'ı, karısı ve çocuklarını öldürdüler. Sen 159 kişiyi ve onun tabii sürgüne tabi olmadığı halde onlarla gitmek zorunda
mecburen
kalan 200 kişiyi ve onların uşaktı, beslemeydi, evlatlıktı 300 kişiyi ömründe dışarı çıkmamış, kafesten kuşun çıkması gibi yurt dışına atıyorsunuz. Hiçbir siyasi
üstelik
bir
üzerlerini bile arayarak herhangi
evet,
bir şey yanlarında götürmelerini.
İç savaş, bunlar neresi iç savaş çıkaracak? Koltuk değnekleriyle
onu destekleyenler açısından söyledim.
Tabii ki
kendileri,
75 yaşında bir kadın ne çıkarabilir? Siz iç savaş çıkacaksınız. O zaman sahip olun, mani olun, başkaları da çıkarabilir. Nitekim çıkardılar. Yani Atatürk'ün kendi arkadaşları bile iç savaş çıkartmak istediler. Yani bu hanedan bunun için bir potansiyel bir tehlike değildi. Padişahı anlarım. Yani Sultan Vahidettin'in sürgün edilmesini anlarım. Hadi hadi yaşlı şehzadelerin yani yaşlı olabilir ama kadınların ve bu kadınların çocuklarının yani annesi sultan olanların çocukları bir kere hiçbir şey yok siyasi, hiçbir rolü yok. Bunların
bunu
da
bilmedikleri
edilmesi.
İçin değil tabii ki. Tabii yani o dönem değil. O dönemde bunun bilinmemesine imkan. Hayır. Şimdi birisine söyleseniz bilmez belki ama o dönemde o sosyal hayat içinde yaşayanlar bunu elbette ki biliyorlar.
Biliyorlardı tabii. Ama şöyle bir durum var işin aslında. Şöyle bir durum var. Bu kanun İsmet İnönü zamanında çıktı. Başbakan İsmet İnönü. Tabii Atatürk'ün bilgisi ve tasvip olmadan hiçbir kanun çıkarılamaz. Mecliste işte erkekler gitsin, kadınlar kalsın diyenler oluyor. Hayır diyor, onlar da gidecek. Damatlar kalsın. Çünkü damatlar için çok kaliteli insanlar var. Yani İstiklal Harbi'ne katılmış veya başka askeri meziyetleri olan maden, mesela Türkiye'nin ilk büyük yüksek maden mühendisi var Kenan Bey, damat. Onlar da, hayır onlar da sürgün edilecek. Ya küçük çocuklar, onlar da sürgün edilecek. Yaşlı
bunun
kadınlar.
Bunun bir açıklaması var mı yani,
hayır.
Ne olarak?
Madem ki o ailedendir. Meclis inkılap meclisidir. Fransa İhtilali Meclisi gibi. Madem ki o hanedandandır, onlar da gidecek. Hatta bir tanesi diyor ki Tunalı Hilmi, ölülerini de atalım. Hatta Yozgat milletvekili diyor ki, saraydaki kızları, kadınları milletvekillerine dağıtalım. Artanları askerlere dağıtalım. Bu mecliste söyleniyor. Herkes gülüyor.
Neyin intikamı
kaç tane bu? Düşer bize falan. Bu aşağılık kompleksinin eseridir. Yani iktidarı ele alan basit aşağı bir sınıfın üst sınıfı olan hıncının zaten bazı meclis şeylerinde ben çocuktum, görürdüm şehzadeyi arabasıyla geldi, ağlar ve karşıladı. O zamandan kin duyardım onlara falan böyle diyen milletvekilleri var. Şehzadeleri görürdüm küçükken böyle arabalarıyla falan gelirdi. Ben askeri okuldaydım o zaman. O zamandan kin duyardım falan. Ya 150'likler yani sürgün edilenlerden birisi için diyorlar ki bunu da sürelim. Niye sürüyorsun? Ben onu bir kere saraya girerken görmüştüm diyor. Evet, onu da sürelim. O da sürülüyor.
Ama saraya girenler arasında İstiklal Savaşı'nı yapan ya da
ama onların
şu anda meclise
ama onların artık
olanlar.
Şeye muhalif olduğu belli olmuş. Bu adamın demek belli değil. Vaktiyle saraya girerken gördüm diye mecliste onu da koyduruyor 150'liklere. Yani bu bir ihtilal meclisi. Şimdi ihtilallerin böyle davranması mümkündür. Tabii karşılanabilir. Ama bu işin ahlaksızca olduğunu, merhametsizce olduğunu, haksız olduğunu göstermez. Anayasada hüküm var. Hiçbir Türk vatandaşı vatandaşlığından mahrum edilemez muhik bir sebep olmadan. Bir kere hanedanı sürgün edilmesi anayasaya aykırı. Evet. Bir kere
nasıl
kanun bir anayasaya aykırı. Şüphesiz. Ve kanunun çıkarılması zaten yarıdan bir fazla ile oluyor. Bu anayasa değişikliği olduğu için aslında 3/2 çoğunlukla çıkması lazım. Zaten halifeliğin kaldırılması gayrimeşru bir karardır. O zamanki kanuna göre anayasaya aykırıdır.
3/2
var, anayasada var. Anayasa değişiklikleri 3/2 çoğunlukla alınır diyor. Mecliste 3/3 çoğunluk yok. Şimdi gerekçe tamamen inkılap heyecanı, yani yobazlık derecesi inkılap heyecanıdır. Jacoben adamlardır bunlar. Yani Ebu Bekir Hazım Bey bir damadı kurtarmak için diyor ki efendim bu damat vaktiyle bize şöyle şöyle iyilik yaptı falan. Adamın üzerine yürüyorlar. Faliyet Hukuku diyor ki az kalsın linç edeceklerdi. Bir damadı savunduğu için. O ki damadı şey için savunuyor o da. Yani bize faydası oldu bu adamın. İyi bir adamdı diyor Arif Hikmet Paşa. Niçin sürüyorsunuz onu diyor. O ki, şimdi bu ihtilal sarhoşluğudur. Ama bu bunun yanlış olduğunu olmadığını göstermez. İkincisi kanun o kadar acemice kaleme alınmış ki kanun kelimelerinden çok çeşitli manalar çıkabilir. Damatlar diyor mesela, karıları ölmüş damatlar da sürgüne gönderiliyor. Bu adamın damatlık vasfı kadın ölünce kalmamış. Ha. Hayır diyorlar. O damattır, o da gidecek. Bunlar enteresan şeyler. Yorum problemleri var. Sonra bu da anayasaya aykırı, insan haklarına aykırı. Üçüncü bir husus, kanun maddesinde bir hüküm var diyor ki, Türkiye'de padişahlık yapmış olan kişilerin malları millete kalmıştır. Millet dediği parti o zaman, Halk Partisi. Peki bu da hukukun umumi prensiplerine ve anayasaya ve medeni kanuna aykırı. Çünkü bir adam öldüğü zaman ölür ölmez mirası varislerine kalır. Bu kanun olsa olsa Sultan Vahidettin'i bağlar. Çünkü hayattadır. Hı hı. Onu da bağlayamaz çünkü kimsenin miras hakkı elinden alınamaz. Anayasa hükmüdür. Bu da hukuka aykırıdır.
O zaman şöyle mi demesi gerekiyor? Anayasanın diğer hükümleri göz ardı edilerek.
Evet öyle zaten. Fiilen öyle.
Yani onun da mı yazılması gerekiyor?
Bu da anayasaya aykırı bir hükümdür. Yani padişahların mallarına el konulması hukuka aykırı bir hükümdür. Yani Cumhuriyet hukukuna aykırı bir hükümdür.
Peki bu aykırılıklara rağmen gelmelerinin bu kadar geç olması, mallarını hala alamamaları, hani baktığınız zaman bunlar...
Hadisenin arkasında hukuk değil. Yani bu kanun siyasi bir kanundur. Hani diyorlar işte siyasi mahkeme. Bu kanun siyasi bir kanun. Yani anayasaya falan dayanan bir kanun değil. Bir başka madde daha var. O da hanedan mensuplarının mallarının bir sene içinde tasfiye edilmesi. Tasfiye edilmediği takdirde devlete kalacağı. Peki bunları siz bugün sürüyorsunuz. Nasıl tasfiye edecekler mallarını? Edemezler. 3 gün içinde nasıl tasfiye eder? Bir adam köşkünü, konağını, evini nasıl satabilir? Satamaz. Peki birine vekalet verir. Vekiller ne yaparlar? Hepsini gördük. Bu vekiller bunları ucuz pahalı sattılar. Devletle irtibatı olan insanlar. Bugün Boğaz'da gördüğünüz o yalılar, köşkler hepsi hanedanın nihame edilmiş mallarıdır. Hatta bir başka hukuka aykırılık var. Bir kanun çıkar. Çıktıktan sonra resmi gazetede yayınlanır. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer ve ondan sonra tatbik edilir. Kanun 3 Mart 1924'te çıktı. 6 Mart'ta resmi gazetede yayınlandı. Halife o gece sınır dışı edildi. Daha kanun çıkmadan. Kanun yürürlüğe girmeden halife ve ailesi derhal en önce onlar sınır dışı edildi. Kanun yok. Bu kanunsuz bir şekilde bir ailenin yurt dışına sürülmesi.
Peki itiraz edemiyor mu?
Etsin. Bizi zor kullanmak zorunda bırakmayın halife hazretleri dedi. Hmm. Polisler kolunuza girer sizi sürükle götürürüz dedi. Eşyalarımı alayım hayır dedi hareme giremezsiniz dedi. Eşyalarını da alamadı.
Peki ama zaten bu 3 gün sonuç
belli. 3 güne riayet etmediler. Üç güne riayet edilmedi. Dediler ki şehzadeler 3 gün içinde çıkacak, sultanlar 15 gün.
Hayır, yani 3'ü 6'sı arasındaki süreden bahsediyorum. Evet. Yani orada hiç değilse artık ne olacağı belli olmuş. Hani en azından orada hayatlarını devam ettirebilecek kadar bir hazırlık
tabii,
yapma şansı olmadı mı?
Bir kısmı dedi ki ne yapalım biz şimdi? Yani bu kolay bir şey değil. Hanedan ne yapabilir? Yani o anda alışmamış böyle şeylere. Bir kısmı dedi ki biz hemen şeylerimizi, nakitlerimizi, evdeki eşyalarımızı satalım. Mezat çağırdılar. Mezat ne verir? Yok pahasına. Hatta Seyfettin Efendi'nin evini yağma etti insanlar. Ne var ne yok götürdüler. Hatta Şehzade'nin oğlu diyor ki Şevket Efendi, nereye götürüyorsunuz? O benim babamın saati. Benim diyor babamın saati. Sultan Abdülaziz'den kalma. Adam diyor ki herkes yağma ediyor. Bir tek ben değil. Al şu 10 lirayı diyor bari, evet, diyor. Para. 10 lira para veriyor Şehzade'ye. Şehzade aldım diyor parayı diyor.
Gidecek yoksa.
Gidecek, 10 lirayı aldım diyor. Ne yapayım diyor adam. O götürüyor zaten. Polis nezaretinde yağma edilmiş evler. Polis bekliyor. Hadi yağma edin bir an evvel. Boşaltın. Gidiyorlar zaten gitmeden. Kalanları da sonra zaten yağma ettiler. Menkuller böyle gitti. Gayrimenkulleri de bir kısmı hiçbir şey yapamadı. Devlet el koydu. Bir kısmı güvendikleri birilerine vekalet verdi. Onların bir kısmı sattılar. Verdiler hakikaten parasını. O zaman gayrimenkul ucuzdu. Para etmedi. Bir kısmı ise yedi. Hiçbir şey vermedi. Şimdi esas sebep şu, hanedanın psikolojisi. Hanedan şok oldu. Ya dediler, biz dediler Ankara'ya bir şey yapmadık. Bizim bir suçumuz yok. Bu zaten şehzadeler, subay. Önce zaten subaylıktan attılar onları. Yani bizim kimseye bir zararımız yok, evimizde oturuyoruz. Rejim aleyhinde bir şey değil, zaten siyasi figür değildir. Osmanlılar'da şehzadeler ve sultanlar hiçbir zaman siyasete karışmamış. Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'da prensler iyi kötü bir siyasi figürdür veya bürokrattır. Öyle bir şey beklemiyorlardı. Ankara'nın böyle bir şey yapacağını beklemiyorlardı. Şok oldular. Şokun tesisinden çıkmak kolay değil. Ve hemen hepsi dediler ki bu geçici bir tedbir. Birkaç ay sonra döneceğiz. Hatta Abdülkadir Efendi hanımlarına demiş ki fazla eşya almayın, yaza döneriz demiş. Fazla eşya almayın, yani ne götüremiyorsunuz? Almayın fazla eşya demiş. Her aileye 1000 lira verdiler o zaman, 1000 lira. Her aile başına. Sayısı ne kadar çok olursa olsun. Bazı aile var 20-30 kişi beslemeler alayla. Ve bir pasaport verdiler. Tek gidiş, geri dönüş yok. Yani onu sadece o gideceğiniz yerde kullanıyorsunuz, sonra bitiyor pasaportun müddeti. Bu
korkunç. Sadece sınırı geçecek kadar.
O da problemler çıkarttı. Şimdi bunlar nereye gidecekler? Ömürlerinde yurt dışına gitmemişler. Yurt dışında bankalarda hesapları yok. Yurt dışında akrabaları yok. Bütün eline geçen parayı hasenata harcamışlar. Şehzadeler zaten çok fakirler siyasi sebeplerle. Sultanlar kocalarından dolayı zengin. Onların da konak, bir yalıları var. Bir de yazlık köşkleri var. Mücevherleri var. Mücevherleri işte götürebilen götürmüş, götüremeyen onu da götürememiş. Demişler ki biz zaten döneriz. Bu böyle olmaz. Bize böyle yapmazlar. Bu sürgün kadınlar için 30, erkekler için 50 yıl sürdü. Yaza geliriz dedikleri halde
50 yıl
sürdü. Bu niçin bu kadar uzadı? Şimdi sultanlar dedim ya zengindi kocalarından dolayı. Şehzadeler de karizmaydı. Kim o ne olursa olsun. Osman Gazi'nin torunu bir adam. Asker. Çoğu cephelerde savaşlayan. Son devir şehzadeleri artık halk tanıyor. Gazetelerde resimleri var. Yakışıklı. Kültürlü insanlar. Avrupa prensleri gibi. Bunlar yarın bir gün muhalif kitleyi örgütler. Çünkü ne olursa olsun Anadolu hareketi bir ihtilal hareketidir. Öyle oylamayla falan halkın hareketi değildir. Bir halk hareketi değildir. Veya demokratik bir seçimle olmuş değildir. Hala halktan Anadolu hareketini tasvip etmeyenler var. Hala saltanatın, halifeliğin devam etmesini isteyenler var. Ankara'nın tabiriyle mürteciler, gericiler var. Ola ki bunlar burada kalırsa bir muhalefet kitlesi teşkil eder. Bunların etrafında toplanabilir, örgütlenebilirler. Peki kadınlar? Kadınlarda da para var. O para bunları finanse eder. İsmet İnönü'nün en mühim hususiyetlerinden bir tanesi servet düşmanı olmasıydı. Bu bütün inkılapçılarda görünen bir haslettir. Çünkü servet bir güçtür. İki şey güçtür. Bilgi ve servet. Silah değil. Silahı parayla da alırsınız. Bilgi ve para insanı
güçlü yapar.
Onun için İsmet İnönü ve inkılapçılar Türkiye'de servet sahiplerini, işte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler bir tarafta, bir tarafta vakıflar. Vakıflar biliyorsun büyük bir güç. Bir tarafta hanedan. Bu güçlerin tamamını yok ettiler. Yabancı sermayenin bütün şirketlerine el koydular. Vapurlardan tut hava gazı şirketlerine kadar hepsi ecnebi sermayeydi. Türkler de vardı içinde. Bunları devletleştirdiler. Niçin? Güç olmasın diye. Bu hanedanın sürgün edilmesinin sebebi bu. Peki neden bu kadar uzun sürdü? Hatta o çok zor şartlarda. Mesela Menderes NATO zirvesine gittiği zaman bakıyor. Osmanlı hanedanı mensupları Paris'te. Kadınlar çamaşırcılık yapıyor. Akşamları pazar artıklarını topluyorlar. Bunu duyunca üzülüyor ve meclis diyor ki bu hanedana biz geri dönme hakkı verelim. Mecliste üzerine yürüdüler. Atatürk'ün Osmanlı hanedanı mensupları ebediyen Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girmeye, transit bile geçmeye mezun değillerdi de dedikten sonra sen nasıl döndü? Atatürk ebediyen
böyle
gelecekler
bir,
demiş.
Böyle bir sözü var mı?
Sözü var. Orada meclis kanunda öyle geçiyor. Osmanlı hanedanı mensupları ebediyen Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girmek ve transit geçmekten memnundurlar. Transit bile geçemezler. Yani uçak geçiyor olsa üstünüzden, içinde hanedan mensubu tespit ederseniz protesto edersiniz uçağı. Buradan geçiremezsiniz bunu diye. Yani böyle bir kanun, böyle bir kanun. Bastırdı istifa tehdidiyle. Hiç değilse yaşlı kadınların dönmesine izin çıkarttı 52'de. Yaşlı sultanların hepsi döndüler. Çünkü onlar buraya alışmışlardı. Orada da bu hayatı yaşıyorlardı. Ve burada öldüler. Onlar müstelih öldüler hiç değilse. Vatanlarında öldüler. Burada ama şehzadeler 1973 affına kadar dönmediler. Ve onları da katillerin, ırz düşmanlarının için çıkarılan bir kanuna madde koydular. Yani suçluları affeden bir kanuna Osmanlı Hanedanı mensubunu koyarak onlara hakaret ettiler. Bazıları biz dönmeyiz dediler. Bu bize hakarettir. Bazılarına dönebilmek için sağlık raporu istediler. Ben hasta olsam dönmeyeceğim mi dedi şehzade. Dönmüyorum dedi. Sağlık raporu istiyor adam. Ben bu
sanki ülkede soruyorlar. Yaşayan herkes çok sağlıklı.
Nesilşah Sultan'a sormuşlar, Müslüman mısın? Halife torunuyum demiş. Böyle şeyde soruyorlar ya, çiğ çiğ sorular. Peki bunlar yurt dışında ne yaptılar? Paralar hemen bitti. Hemen bitti. Meslekleri yok, askerler. Kadınlar zaten çalışamaz. Çok büyük sıkıntılar çektiler. Dilenenler oldu, onun bunun yardımıyla geçinenler oldu. Yardıma İngilizler limit koydu. Müslüman hükümdarlar yardım ediyor. Mesela Şerif Hüseyin, Mısır Kralı limit koydu. Ölüyorlar, mezarlık yok Müslüman mezarlığı. Denize atılanlar var, kimsesizler mezarlığına gömülenler var. Şunun bunun yardımıyla geçinenler, Ermeni, Rum vatandaşlar yardım ediyorlar. Düşünün Osmanlı diye,
tebaası
diye yardım ediyorlar. Müslüman memleketler kabul etmiyor. Çünkü Suriye, Mısır o zaman İngiliz işgalinde. Fransa sadece kabul ediyor. Fransa'ya gidiyorlar, Fransa pasaport veriyor. Yani çok büyük sıkıntılar ve acılar yaşadılar. Ama hiçbiri siyasi bir faaliyette bulunmadı. Ankara'ya karşı bir faaliyetin içinde olmadı. Ankara'ya döndükten sonra Ankara aleyhinde konuşmadı. İşlerinden belki sevmediler, nefret ettiler. Ama hiçbir zaman bunu dile getirmediler. Zaten hemen kamerayı uzatırlar. Cumhuriyet hakkında fikriniz nedir? Ne desin?
Yani bir de gazetecinin de çiğliği aslında. Böyle bir soru.
Yok, belki de mahsus soruyor. Laf alacak, manşet yapacak. Fakat onlar çok akıllıdırlar. Çok asildirler. Başlarına gelenleri çok iyi bilirler. Onun için hep derler ki biz çok sıkıntı çektik ama vatan kurtuldu diyerek bu işi geçiştirirler. Ertuğrul Efendi öyle dedi. Biz kalaydık Atatürk inkılapları yapamazdı dedi. Çok zekice bir cevap verdi. Hanedan kalsaydı dedi Türkiye'de, Atatürk yapmak istediklerini hiçbirisini yapamazdı. Neden yapamazdı? Çünkü hanedan geleneği temsil ediyor. Muhalifler olurdu.
İşte aslında belki de sınır dışı edilmesinin sebebi de kendisi açıklamış.
Ve 50 yıl dönmemesi de rejimin bunlardan ne kadar korktuğunu gösteriyor. Halbuki Osmanlı hanedanı rejimi tehdit edebilecek bir kitle değildi. Bir Avrupa hanedanı gibi değildi. Buna rağmen rejim kendini ne kadar demek ki naif hissediyor ki 50 sene hanedanı istemedi. Ve 50. yılda da meclis zabıtlarına bakarsanız milletvekillerinin nasıl karşı çıktığını görürsünüz. Aman ya Rabbim. Yani nasıl bağırıyorlar, ne demek, neden geliyorlar onlar şöyle böyle, kıyametleri koparttılar 50'de. Tabii 50'de dönmelerine müsaade edildi ama dönemediler. Çünkü çoğu orada iş kurmuştu. Orada evlenmişler, çocukları olmuş. O gençler artık nasıl gelebilirler? Dilini bilmedikleri, kültürünü bilmedikleri bir yere nasıl gelebilirler?
Burada da bir belirsizlik bekliyor tabii, onları.
Tabii, yani ne olacak?
Ne olacak?
Nesilşah Sultan...
Nerede oturacak, ne yiyecek, ne içecek?
Nesilşah Sultan demiş ki Mihrişah Sultan amcasının kızına... Aman Mihrişah demiş, görüştüklerine dikkat et, hilafetçilerle görüşme, bizi gene kovdurursun. Yani korkuya bakar mısınız? Şimdi genç diyor ki ben Türkiye'ye geleceğim, yarın bir gün beni Osmanlı diye kovacaklar.
Olmasa bile sıfırdan başlayacak.
Sıfırdan başlayacak her şeye. Evet. Halbuki bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hanedan mensupları dediler ki dönenler ve burada gitmeyip kalanlar. Bizim mirasımız var. Mirası alalım. Hiç değilse yani kanunun kaldırmadığı mirası alalım. Mahkemeye müracaat ettiler. Mahkeme dedi ki bu kanun dedi anayasaya aykırıdır. Bunların mallarına el konamaz. Çünkü varisten intikal etmiştir. Dolayısıyla padişahların varisleri miraslarını alabilirler diye mahkeme karar verdi. Bu mahkemenin kararını Yargıtay onayladı, tasdik etti. Hükümet, o zaman İsmet İnönü baştaydı, kıyameti koparttı. O zaman meclise getirdi bunu. Meclis dedi ki, evet bu anayasaya aykırıdır fakat böyle olması gerekiyor. Yargıtay kararını kaldırdılar.
Rağmen. Evet. Belki bir gün sadece bu mirası konuşuruz.
İnşallah.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.